6. ayrım, sayfa 104. İnternette sohbet üzerinden tanıdığı eşiyle birlikteydi. Eşi eklektik pagan dedikleri eski İrlanda, Almanya ve Kızılderili inançlarından oluşan dinin müridi olduğunu söyledi. Ben küçük bir kasabada doğdum. Orada bir Katolik okuluna gittim. Okulda kıyaslamalı dinler tarihi dersi veren bir keşiş vardı. Bir gün bize bir dinler listesi verdi. Hangisine mensup olduğumuzu işaretlememizi istedi. Sınıfta işaretlemeyen bir ben vardım. Dersten sonra keşiş beni kenara çekti. Listeyi neden işaretlemediğimi sordu. Ben de benim dinim sizin listenizde yoktu dedim. Nedir senin dinin? Pagan dedim. Ben bir eklektik paganım. Bunun üzerine adam benden sınıfta paganizm üzerine konuşmamı istedi. Ruhçu olduğumu evleninceye kadar aileme de söylemedim. Bizim kasabada benden başka ruhçu yoktu. İlk ruhçuyla üniversitede karşılaştım. Yanından geçiyordum. Bir şey beni ona mutluluğa karşı demeye itti. Dipnot, Merry Meet, mutluluğa karşı. O da kutlu olsun dedi. Anladım ki bizdendir. Genç karı koca 7 gün hiç durmadan yazıştıklarını, kadının müstakbel kocasına Tanrı sensin dediği 8. gün evlenmeye karar verdiklerini anlattılar. Dünyanın bütünü kutsal olunca insan da kutsal olur. Adam evlenme kararını komutanına bildirmiş, komutanı da ondan birliğin din adamı ile konuşmasını istemiş. Ne ki birliğin din adamının bir Katolik papazı olduğu ortaya çıkmış. Bunun üzerine evlendirme dairesine nikahlanmışlar. 12 gün sonra da ruhçu düğünü yapmışlar. Bütünlüklü bir ilahiyatları yoktu ama bu onları rahatsız etmiyordu. Kadınlardan birisi gezegenin bütününün yaşayan, nefes alan bir organizma olduğunu, ormanların, çöllerin, derelerin, kuşların, balıkların, amiplerin, insanların, her şeyin hayat gücünü yaşayan bir parçası olduğunu söyledi ki, ruhçuluğun esası bu dünya görüşüydü. Bir diğeri ruhçu olduğunu gördüğü rüyalarından anladığını anlattı. Yine bir diğeri Katolik doğduğunu ama Hristiyanlığın kendisine yetmediğini söyledi. Uzun yıllar kendisinde batıni bir takım güçlerin olduğunu inkar etmiş. Anne ve babası ateistmişler. Onu dinin kitleleri zapturapt altına almaya yaradığını söyleyerek büyütmüşler. Ama kendisi çocukken de dini istiyormuş. Rasyonel birisiyim ama dünyada bir güç olduğuna inanıyorum. Tanrı ve tanrıça, evrensel, yekpare ve cinsiyetsiz olan hayat gücünün cismanileşmesidirler. Hayat gücünün kaynağı bilinemez ve anlaşılamaz. Bir ara yağmur başladı, aldırmadılar. Mayıs direği dedikleri uzun bir kazıktan sarkan renkli kurdeleleri örmeye koyuldular. Oysa Mayıs direği adı üstünde beltane denilen ilkbahar yortusunda dikilirmiş ki o güne daha 6 ay vardı. Daha sonra davulcuların boşalttıkları merdivenlere Amerikalı ruhçular, Moskova'nın evsizleri için yiyecek dolu bidonlar yerleştirirlerken, Oksana Dimitrievna'nın evlatlığı Hanya Losko, kimsesiz hastalara verilmek üzere kucak dolusu çiçekler getirdi. 30'lu yaşlarındaki Hanya Losko, ömrümde gördüğüm herhalde en güzel kadındı. Hiçbir Türk kadınında rastlamadığım uçuk pudra pembesi, porselen gibi pürüzsüz ve parlak bir cildi, taze çekilmiş kahvenin o en sıcak tonunu anımsatan uzun saçları vardı. Hayranlıkla seyrederken kısrak kelimesini yakıştırdığımı hatırlıyorum. İnce ama güçlü bilekler, sağlık fışkıran sıkı sırt ve karın kasları. İlk görmüştüm Alexi'nin doğum gününde. Yemekte ünlü film yönetmeni Vladimir Chotinenko ile birlikte olduğu için onun da film yıldızı olduğuna karar vermiştim. Oysa Moskova Devlet Üniversitesi'nde görevliydi, bilgisayar mühendisi. Yönetmenin son filmi Müslüman'ın Montreal Film Festivali'nde kazandığı jüri özel ödülünden bahsediliyordu. Hanya Chotinenko'nun filmi ormanda iyi insanlar kötü insanlar diye bir ayrımın olmadığını mükemmel bir anlatımı diye araya girmişti. 3. milenyuma girmek üzere olduğumuz şu günlerde farklı inançların Poganstvo ve Poganstı gibi kelimelerle tanımlanmasının nedenli abes olduğunu ortaya koyuyor. Mükemmel bir çalışma. Kullandığı kelimelerin Ukrayna dilinde kötü ve kötü insanlar anlamına geldiğini açıkladı. Rusya ana tarihinin en kritik bir döneminde ama çıkış yolları mutlaka var. Atalarımızın animistik itikadı bize içinde bulunduğumuz manevi, siyasi ve ekonomik krizden çıkış yollarını gösterecektir. Rusya'ya ayak bastığım ilk günün gecesi Alexi'nin doğum gününde animistik itikattan söz eden birisiyle karşılaşmış olmak şaşırtmış, emin olmak için sormuştum. Animist itikat dediniz, siz paganizmden mi bahsediyorsunuz? Hanya Losko bu dünyadan olmadığını düşündüren o en meleksi tebessümüyle gülümsediydi. Paganizm köylülerin dinidir madam. Latince paganus yani köylüden gelir. Köylülerin dini Yeni Zelanda'dan Afrika'ya kadar dünyanın her yerinde aynıdır. Ama biz pagan değiliz. Biz Rus-Ukrayna ruhçu itikadının varisleriyiz. Paganizm bize Hristiyan papazlarının dayattığı bir tanım. Belli belirsiz bir el hareketiyle Madam Zelenskaya'nın masanın başında oturan yeğeni Peder Andrei Mihailovich'i işaret ettiydi. Onlardan farklı olarak biz görünen ve görünmeyen kainatın kutsal bir yer olduğuna inanırız. Kutsal ruhun varlığını sadece insanda değil, tabiatta da algılarız. Rus-Ukrayna'nın asli dini, yani atalarımızın 988'de yasaklanan Hristiyanlık öncesi dini, tanrıların barışı ve ilahi yasa anlamına gelen pravodur. Pravo, insan olsun, hayvan, bitki ya da taş olsun, ruh taşıyan her şeye saygı göstermemizi emreder. Her hareketimizin, düşüncemizin, ağzımızdan çıkan her kelimenin kainatta bir farklılık yarattığının farkında olmamızı ister. İnsan bilincinin çevresindeki fiziki ve biyolojik sistemler üzerindeki etkisi bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Siz psikokinesis olarak bilebilirsiniz. Muğlak bir biyoenerji kavramı dışında bir şey bilmiyordum. Uzaktan etkileme ve alternatif tedavinin Rusya'da bir bilim dalı olarak kabul edildiğini ilk o gece duydum. Bizim kendi kitabımız var, Veles. Kendi yerel tanrılarımız, kendi yerel geleneklerimiz, dağlarımız var. Ama büyük baskı altındayız çünkü Hristiyanlaştırma bu ülkede devlet politikası. Ortodokslar ecdadımızı pravoyu kullanarak kandırmış, Hristiyanlaştırmışlardı. Bugün de hükümet, Rus Ortodoks Kilisesi ve medya bize karşı birlik olmuş durumdalar. Alexi'nin hanım arkadaşı Teresa yanımızdan geçiyordu. Bir büyücüyle sohbet ettiğinin farkındasın değil mi diye sormuştu. Şaka yaptığından emin olduğum için şakayla karşılık verdiydim. Tabii farkındayım, bu kadar güzel bir hanım başka ne olabilir ki? Ama Hanya gerçek bir büyücüdür, bir Wiccan. Mutfak büyüsünü nasıl yaptığını sor da anlatsın sana. Ben Teresa'nın şaka yaptığını sana durayım. Hanya, öde ağacını bilir misin diye sordu. Çok şifalı bir bitkidir diye sürdürdü. Mutfakta yetiştirilirse insanı yanık, kesik gibi kazalardan korur. Tencerelere, tavalara, camlara biraz öde ağacı yağı sürülürse onlar da korunmuş olur. Öde ağacını duymuşluğum olduğunu ancak nasıl bir bitki olduğunun gözümün önüne gelmediğini söylemiştim. Hanya sarımsağı bildiğimden emin olduğunu söyledi. Sarımsağın da koruyucu güçleri vardır. Mutfak penceresinin içine bir baş sarımsak koyar da asarsanız negatif enerjiyi emer. Kurumaya yüz tuttuğunda toprağa gömecek, yerine tazesini koyacaksınız. Yemek yok. Gömerken sarımsağa ve toprağa hizmetlerinden dolayı teşekkür etmeyi unutmayacaksınız. Büyüden çok zararsız alışkanlıklardan bahsettiğini düşünmüştüm ki bu defa da cadı şişesi diye bir şeyden bahsetti. Cadı şişesi yemeği yanmaktan ve bozulmaktan korurmuş. Cam bir kavanozu tuzla doldurup içine 3 dikiş iğnesi, 3 toplu iğne, 3 demir çivi konacak, kapağı kapatılacak, 9 defa sertçe çalkalandıktan sonra kapağın üstüne 3 damla kırmızı bal mumu damlatılacakmış. Cadı şişesini hazırlarlarken iyi şeyler düşünmek gerekirmiş. Mutfağınızın mis gibi kekler, yemekler kokan, bereketli, sakin bir yer olduğunu tahayyül etmelisiniz. Şişeyi yüksek bir rafa yerleştirmek gerekir ki rahatsız edilmesin. Ne diyeceğimi bilemeden durduğumu hissetmiş, yüzü bir kez daha o meleksi tebessümüyle aydınlanmıştı. Büyünün doğal olmayan bir tarafı yoktur. Çünkü doğada olup da doğal olmayan bir şey olamaz. Bazı şeyler unutulmuş, hepsi bu. Otlar, kristaller, gıdalar, bunların hepsi nemli toprak ananın armağanlarıdır. Kendilerine özgü güçleri vardır. Biraz bilgi, biraz pratikle bu güçleri sığabiliriz. Alexi'nin annesi Doktor Oksana Dimitrievna birinci sınıf bir büyücüdür. Mabel Besant Scott'la mektuplaşırdı. Annie Besant'ı bilirsiniz, ünlü teosofist, onun kızı. Gerald Gardner, Annie Besant'la beraberdi. Bu insanları hiç tanımadığımı söylediğimde Hanya Gardner'ın Rosicrucian locasından önüne gelen bir farmason olduğunu, modern dünyaya büyücülüğü tanıttığını, Madame Zelenskaya'nın Gardner'dan çok etkilendiğini anlattı. Söylediklerinden o an için tek aklımda kalan farmason kelimesi oldu. Bulabildiğim ilk fırsatta elimde bir şişe kırmızı şarap Teresa'nın kapısına dayanmışlığım bu konuşmadandır. Bana Oksana Dimitrievna'yı anlatmalısın. Cadı olduğunu söylüyorlar. Anlat bana. Nasıl bir şey bu cadılık? Günümüz cadılarının inançlarını tanımlamak çok zor dediydi. Efsuncu, büyücü gibi tanımlar o kadar geniş bir inanç ve pratik yelpazesini kapsarlar ki itikadın yeterli bir tanımlamasını yapmak imkansız gibidir. Büyü yapan ya da şeyleri tanrısallaştıran milyonlarca insan var ama cadı değiller. Fal bakanlar, sihirbazlar, remil atanlar, muska yazanlar var ama cadı değiller. Cadılar bunları yapar ama örneğin nemli toprak anayı tapmak gibi şeyler de yaparlar. Gardner kim? Gerald Gardner dedi Teresa. Gardner bir farmasondu, güllü haç. Ordu, Temli, Orientis'in 7. dereceden üyesi. Çağdaş büyücülüğü tek başına dirilten ya da icat eden adam. İngiliz devlet memuru, Seylan'da görev yaptı. Hindistan ve Orta Doğu'da yaşadı. Antropolog, arkeolog, ilahiyatçı. Filistin'de Tanrıça İştar'ın mabedindeki kazılara katıldı. İştar'ı bilir misin? Hayır. Ay, bereket ve cinsel aşk tanrısı. Kremlin bahçelerindeki ayine katıldım. Madame Zelenskaya orada mıydı? Madame Zelenskaya, Hanya, Washington'dan birileri. So, ne diyorduk? Evet, Gardner. Gardner emekli olduktan sonra üyesi olduğu dergahın sırlarını açık eden bir roman yazdı. High Magic's Aid. 50'li yıllarda 3 kitabı daha çıktı. Sonuncusunda Hristiyanlık öncesi din dediği Tanrıça dinini ve bu dine nasıl katıldığını ayrıntılarıyla anlattı. Aslında anlattığı din Gardner'ın kendi icadıydı. Eski din değil. Ana Tanrıçanın üstüne reenkarnasyon doktrini, oldu sana çağdaş büyücülük. Prens Alex annesinin cadı olduğunu biliyor. Yes dediydi, yes Alyosha. Gardner'ın ve diğerlerinin kitaplarıyla büyüdü. Doktor Zelenski saatlerce sessiz oturur, tabiatla tüm canlılarla bütünleşirdi. Bu trans seanslarına hayatın bütünüyle ahenk içinde bir olmak derdi. Madame Zelenskaya'nın yaşını hesaba kattığımda böylesi bir ibadetin Stalin dönemine denk gelmesinin neredeyse imkansız olduğunu düşünmüştüm. Oksana Dimitriyevna müthiş bir devrimciydi dedi Tereza. Ancak onun karşı olduğu emperyalizm, dini emperyalizm. Stalin'in buna çok da itirazı yoktu. Madame Zelenskaya'ya göre inancın doğrusu yanlışı diye bir şey yoktur. İsteyen istediğine tapar. Alyosha'ya üç kör adamın bir fili yokladığı bir hikaye anlatırmış. Birisi dişini tutuyor, ötekisi hortumunu, üçüncüsü de kuyruğunu. Üçü de en doğruyu kendisinin anlattığını sanıyor. Oysa Pravda birden fazla ve hemen her zaman çelişkilidir. En iyisi kendimizi tek bir din ya da insanla kısıtlamamak. Taşların, ağaçların, dağların, vadilerin, karın, boranın canlı olduğu bir dünya. Böyle görüyor. Bakterilerin ruhunu savunmak, antibiyotik kullanmakla çelişkili değil mi? Kobaylar da kutsaldır, deney için kullanılamıyor olmaları lazım. Madame Zelenskaya'da nasıl bir hekim olduğunu merak ederim. Bilmiyorum, bunları ona soracaksın dediydi Tereza. Benim bütün bildiğim kadının büyü ile bilimin arasında pek az bir fark olduğunu söylediği, aralarında bir fark varsa o da büyünün bilimin bir adım ötesinde olmasıdır diyor. Ve ağabeyi Peder Mihail Dimitriyevich Grinko. Mihail Dimitriyevich Metropolit Tikhon'un 1917'de Moskova ve bütün Rusya'nın patriği olarak tahta çıktığı törene katıldığında 11 yaşında bir çocuk. Uspenski Sobor Katedrali'ndeki kutlamalarda Toropets İlahiyat Mektebi'ni temsil eden birkaç öğrenciden birisi. 1700'de Deli Petro tarafından lağvedilmesinden yana patriksiz kalan Ortodokslar büyük bir coşku içinde 2 hafta boyunca gece gündüz bayram yapıyorlar. Şehirde bütün kiliseler çanlarını çalıyorlar. Ne ki bayram yapan başkaları da var, dinsizler. Şevket Süreyya Aydemir, Puşkin Meydanı'na yaklaştığım sırada ileriden büyük bir kalabalığın belirdiğini gördüm diye anlatıyor. Gürültüler naralar arasında karma karışık bir alay ilerliyordu. Kalabalık Tverskaya Caddesi'ne sığmıyor gibiydi. Alay az sonra meydanı doldurdu. Bu bir dinsizler alayıydı. Kiliselerin çan sesleri, hele Puşkin Meydanı'na bakan Strasnoy Manastırı'nın ağır çan uğultularıyla bu alaya katılanların etrafları çeşitli resimler, yazılarla bezenmiş, kamyonlara dolanların, atlara, develere binenlerin, salladıkları çıngırakların gürültüleri, naralar, kahkahalar, küfürler birbirine karışıyordu. Önde gelen şeytan yahut deccal kıyafetine girmiş saldırgan bir delikanlı halkı yarıyordu. Bir takım gençler ellerinde İsrafil'in surunu gösteren boruları ötürerek etraflarını alaya katılmaya davet ediyorlardı. Bazıları da topuzlar, lobutlar, çıngıraklarla akla gelmez şaklabanlıklar yapıyor, hem seyredenleri güldürüyor hem de alaya yol açıyorlardı. Bunların hemen ardından bir kamyon geliyordu. Her tarafı acayip yazılar, resimlerle doluydu. Kamyonun üstü açık bir sahne haline getirilmişti. Yüzüne Noel Baba sakalına benzer bir posteki geçirmiş, başında palyaço külahı, sırtında salkım salkım bir maskara cübbesi taşıyan biri, bu sahnenin ortasında duran bir şarap fıçısına gömülmüştü. Güya tahtında oturuyordu. Kucağına göğsü bağrı açık perişan bir kadın yaslanmıştı. Önüne tekne kadar bir ayakkabının içine kumral sakalı henüz kıvırcıklanmaya başlayan bir cüce oturtulmuştu ki başını boyuna iki tarafa sallıyordu. Bazen de daha arkadaki palyaçonun uzun pösteki sakalına yapışarak bir takım şaklabanlıklar yapıyordu. Bir defasında cüce öyle asıldı ki palyaçonun uzun pösteki sakalı düştü. Etraftan kahkahalar yükseldi. Ben bu sakalın altından çıkan simayı derhal tanıdım. Bizim üniversiteden Şark'ın Emekçilerinin Komünist Üniversitesi KTU ve... Fakat her yerde ve her vesileyle herkesi güldürmeye çalışan İranlı bir öğrenciydi. Bir defa da bizim kambur profesörün dersinde İran'daki ahuntların çok karı aldıklarını ve kadın ticareti yaptıklarını anlatarak Allah'ın olmadığını ispata çalışmıştı. Şimdi de Rus Ortodoksluğunun tarihi payitahtında dine karşı mücadelenin bayrağını taşıyanların önünde yürüyordu. Yüzüne bir pösteki sakal gibi takıp başına palyaço külahı geçirmiş, şarap fıçısından tahtına oturmuştu. İkide bir elindeki kova kadar kadehi güya şarapla doldurarak kafasına dikiyor yahut da kucağına yaslanan karmakarışık kadının ağzına götürüyordu. Daha arkadaki kamyonlarda patrikler, piskoposlar, metropolit taklidi yapanların hepsi de güya sarhoşluktan yerlere serilmişlerdi. Hepsi de birbirinden sarhoş gibi görünen bir takım rahibelerle genç papazlar bunların üzerine hala ve güya kova kova şarap boşaltıyorlardı. Yerdekiler bu şaraba kanmak için birbirleriyle itişip kakışıyorlar, yerleri toprakları yalıyorlardı. Başlarında bir zangoş bir eliyle buhurdanı sallarken bir eliyle boyuna çan çalıyordu. O zaman güya serildikleri yerlerden güya halka su serpmeye, halkı takdis etmeye çalışan sarhoşlarla rahibeler ve genç papazlar kamyonun bir sarsıntısıyla birbirlerinin üstüne yığılınca etraftakilerin kahkahaları meydanı çınlatıyordu. Kamyonların birinde külahlarına, eteklerine ziller takmış, her taraflarından renk renk kordiralar, boncuklar sarkan Moğol şamanları, boyunlarına taktıkları uzun davullarını elleriyle vurarak hiç durmadan sıçrıyorlardı. Başka bir kamyonun ortasına tek başlarına oturtulmuş fakat yemekten içmekten karnı davullar gibi fıçılar gibi şişmiş birisi Dalai Lama'yı temsil ediyordu. Bunun karşısında açlıktan iskelet kılıklı köleler secdeye varıyorlardı. Hulasa akla gelebilen her maskaralık bu alayda meşruydu. Çıngıraklar boyuna çalıyordu, bağırışmalar çığırışmalar gittikçe artıyordu. Pösteki sakallı maskara elindeki kova kadar kadehini hiç durmadan halkın üzerine saçıyordu. Fakat bu naralar, hareketler, kahrolsun, yıkılsın sesleri arasında Strasnoy Manastırı'nın çanları da hiç durmadan çalıyordu. Manastırın çan sesleriyle meydanı dolduran alayın zil çıngırak gürültüleri bir arada birbirlerine karışarak havayı doldurdu. Strasnoy'un kuleleri susacağa benzemiyordu. Çanların telaşsız ağır uğultuları meydanı dolduran çığırtkanların çığlıklarını bir ara bastıracak gibi oldu. Fakat en öndeki kamyonda şarap fıçısından tahtına kurulu pösteki sakallı soytarı etrafındaki şeytanlarına, zebanilerine kumandasını verdi. O zaman bunlar yolları kaplayan kalabalığı yararak manastırın büyük kapısına çullandılar. Fakat onlar daha kapılara yetişmeden rahiplerle rahibeler kapıların arkasından dayanıp ağır ağır kapadılar, kilitlediler. Şimdi bu kapılar içeride İsa'nın mihrabı önünde başlarını eğerek merhamet dilenenlerle, dışarıda Deccal'in zillerini çıngıraklarını çalarak onların üstüne yönelenlerin arasına demir bir perde gibi indi. Bu perdeyi aşmak isteyenler bir müddet kapıları tekmelediler, tepindiler, küfürler, hakaretler ettiler. Fakat manastır dalgaların ortasında bir kaya gibi hareketsiz kaldı. Çiçekli bir tarhın ortasındaki taştan kaidesi üstünde Puşkin heykeli, bütün olanları o tunçtan sükûnetiyle sonuna kadar seyretti. Dipnot, suyu arayan adam. Lenin'in planladığı ruhaniyatsız ütopya, imandan ve milliyetçilikten arındırılmış bir halk yaratmak için Rus Ortodoks Kilisesini ortadan kaldırmak zorundadır. Bolşevikler daha seçildiği gün Tilhon'u ev hapsine mahkum ederler. Patrik, ''Tanrım, Rusya'nın oğulları seninle yaptıkları anlaşmayı bozdular, mihraplarını yıktılar, kiliseler ve Kremlin'deki kutsal eşyaları ateş açtılar, rahiplerini boğazladılar.'' diye inler. Birkaç gün içinde St. Petersburg Metropoliti ve üç yardımcısı kurşuna dizilirlerken binlerce papaz, keşiş, rahibe, hatta sıradan inananlar katledilir ya da sürgüne gönderilirler. Ancak devrim okuma yazması olmayan milyonların harekete geçirilmesini gerektirmektedir. Ümmi yığınlara Marx'ı kıraat ettirmenin mümkün olmadığını gören Komünist Parti, çareyi Yaşayan Kilise adı altında yeni bir mezhep kurdurmakta bulur. Kendilerine yenilemeciler diyen kurucular, Bolşevikliğin ve Ekim devriminin yeryüzündeki en büyük idealleri içerdiği şeklinde bir fetva çıkarırlar. Patrik Tikhon inananlara bir çağrı yapar. İsa'nın Ortodoks Kilisesine iman eden sadık çocuklarına, insan ırkının reddettiği bu adamlarla hiçbir biçimde iletişim kurmamayı emrediyorum. Papazları toplar, onlardan ibadethanelerini açık tutmalarını ister. Derhal dini birlikler örgütleyin, inananların katılmalarını isteyin. Yenilemecilerin başını çektiği bir kurultayda Tikhon'un patrikliğine son verilir. Gözaltında tutulduğu Donskoy Manastırı'ndan Taganka Hapishanesi'ne nakledilir. Bu arada Lenin ölür, yerine ondan daha barbar olan bir Gürcü, Soso Çiguyaşvili gelir. Stalin Soso Çiguyaşvili'nin lakabı Çelik Adam demek. Çelik adam halka Lenin'den daha yakındır. Kilisenin Rus ruhunun derinliklerindeki yansımasını iyi bilir. Lenin öldükten sonra Patrik Tikhon'u serbest bırakır ama o ünlü itirafnameyi imzalattıktan sonra. Tikhon Sovyet karşıtı eylemlerinden pişman olduğunu, bundan böyle iç ve dış karşı devrimcilerle her türlü ilişkisini kestiğini ilan eder. Biz hem Ortodoks olmak hem de kıvancı kıvancımız, tasası tasamız olan Sovyetler Birliği'ni baba vatanımız olarak tanımak istiyoruz. Stalin bu belgeye dayanarak milyonlarca Ortodoks'u infaz ederken Rus Ortodoks Kilisesi bir kez daha bölünür. Ancak her şeye karşın Tikhon itibarını kaybetmiş değildir. Birkaç yıl sonra Stalin'in emriyle zehirlenerek öldürülür. Donskoy Manastırı'ndaki kış sarayına gömülür. Madame Zelenskaya o günlerde 5-6 yaşında ama cenaze merasimini hatırladığını söylerdi. 58'i piskopos olmak üzere 10 binlerce kişi oradaymış. O günden bugüne Rusya'da dini duyguların ne denli derin olduğunu gösteren böylesine büyük bir gösteri yapılmadı. Stalin'e baş kaldıranlardan birisi adı artık Leningrad olmuş olan St. Petersburg Metropoliti Yosif Petrovic. Petrovic başarısız bir isyan hareketi başlatıyor, tutuklanıyor ve Solovyetski adalarındaki manastır hapishanesine sürülüyor. 1938'de kurşuna diziliyor. Ancak infaz edilmeden önce Patrik Tikhon'un imzaladığı pişmanlık bildirisini lanetlediklerini söyleyen bir metin kaleme almıştır. Alexei'nin dayısı peder Mihail Dimitrievich Grinko bu metni Solovyetski manastır hapishanesinden dışarı çıkarmayı başaran adam. Solovyetski Manastır Hapishanesi, Ken Schwartz'ın kendisini büyülediğini söylediği kuzeyde, Beyaz Deniz'deki Solovyetski adalarında kurulan ilk gulaglardan biri. 2001 itibariyle insanlar, Metropolit Yosif Petrovic gibi mezarı kayıp olmakla birlikte, burada gömülü olduğunu bildikleri martirleri ziyaretle hacı oluyorlardı. Hacı olanlardan birisi de eski KGB şefi, bugünkü Cumhurbaşkanı Putin. 2001 Ağustos'uydu sanırım. Ajans France-Presse, Cumhurbaşkanı'nın Solovyetski Manastır Hapishanesi'ni ziyaret ettiğini duyurdu. Orada gömülü ermişlerin ruhlarına dua etmek ve hacı olmak üzere toplanmış Ortodokslara, Rusya Hristiyanlığın bekçisidir demekten çekinmemişti. Ülkemizin Saint Rusya olarak anılmasının nedeni, Hristiyanlığın bekçisi olarak özel bir role sahip olmasıdır. Ortodoks dini olmadan Rusya'nın diri bir devlet olması kolay olmazdı. Cumhurbaşkanı Roma Katolik Kilisesi'nden farklı olarak Ortodoksların Allah'ın gözünde herkesin eşit olduğuna inandıklarını da söyledi. Bizim asırlarca dillerimizden düşürmediğimiz dualar tüm halklara saygı duymayı öğretmiştir. Bu hususu bugün de hatırlatmakta yarar ver. Bir söylentiye göre bu ziyaretten 4 yıl kadar önce iki küçük kızını yanan bir daçadan kurtaran, dipnot daça kentlerin dışında yazlık olarak kullanılan evcikler, küçük kızını yanan bir daçadan kurtaran Putin hidayeti bulmuş, Ortodoks olmuştu. Sonraları bir televizyon söyleşisinde o gün itfaiyenin daçanın külleri arasında bulduğu haçı bir daha hiç yanından ayırmadığını söyledi. Genel kanı Cumhurbaşkanı'nın Rus tarihinin Sovyet dönemini yıkamadığı bir değerini yeniden canlandırmaya çalıştığı şeklindeydi. Georgi Grigorovich Karpov, peder Mihail Dimitrievich'in bundan böylesini Karpov bile kurtaramaz denilen arkadaşı. Stalin'in sonraları 1943'te Rus Ortodoks Kilisesi ile devletin arasını bulmak için Rus Ortodoks Kilisesi İşleri Konseyi'nin başına getirdiği NKVD uzmanı. Karpov, Alexei'nin dayısının yarı donmuş olarak getirildiği Sıkdıvkar Hastanesi'nde kangren olan bacaklarından birisini kesilmiş, diğeri kesilmek üzereyken bulduğunda peder Mihail Dimitrievich, Yosif Petrovic'in metnini gereken yerlere ulaştırmıştır. Karpov, Mihail Dimitrievich'in Vatikan casusu olduğu iddiasıyla yargılanmasını sağlamak suretiyle idamdan kurtarıyor. 20 yıla mahkum olan pederin Vorgulak'a gönderilmesini sağlayan da o. Alexei Karpov'un Risale'den haberi olduğunu düşünür. Hatta uygun zamanda ortaya çıkartılmak üzere devlet arşivlerinde muhafaza edilmesini sağlayanın da NKVD uzmanının bizzat kendisi olduğundan neredeyse emin olduğunu söylerdi. 1930'ların büyük terör hareketinin hedefi kilisenin sistematik tasfiyesiydi. 1917'de Rus topraklarında 54 bin kilise vardı. Almanlar geldiğinde sadece 100. 163 piskopostan sadece 7'si hayattaydı. Binden fazla manastırdan tek bir tane kalmamıştı. Keşişler ya gulaklardaydılar ya da sersemlemiş bir halde Rusya ıssızında yaşamaya çalışıyorlardı. İlahiyat mektepleri, kilise okulları, kilise hastaneleri, kütüphaneleri yerle bir edilmiş, kitaplar paha biçilmez, ikonalar sobalarda yakılmıştı. Yurtseverlerin büyük savaşının ilk yıllarında cephede ölen askerleri defnedecek papaz bulunamıyordu. Stalin hazırlıksız halkın maneviyatını güçlendirmeye karar verdi. Komünist ideolojiyi bir yana bıraktı, Rusluk denilen batıni duyguya, kutsal Rusya'ya ve onun kadim kahramanları Nevski'ye, Suvarov'a, Kutuzov'a hitap etmeye koyuldu. Dini örgütlerin yer altından çıkmalarına müsaade etti. 1943 Eylül'ünde gulaklara rejime bağlılık yemini etmeyi kabul eden papazların salınmaları için emir geldi. İtibarları iade edilen, maaşa bağlanan din adamları, viraneye dönmüş olan kiliselerini yeniden açmaya, ibadeti bırakılan yerden başlatmaya giriştiler. Bütün bunlar halka büyük moral verdi. Rus Ortodoks Kilisesi Kızıl Ordu'yu azımsanmayacak maddi destekle sağladı. Saint Dimitri Donskoy tank konvoyu ile Saint Alexander Nevski bölüğünü üniformalarından kumanyalarına kadar kilise finanse etti. Nitekim savaşın seyri döndü, kazanma ihtimalimiz yükseldi. O günlerde Stalin gulaklardan salınan 3 metropoliti Gürcistan'daki Daçası'na çağırdı. Tiko'nun yerine yeni bir patrik seçebileceklerini söyledi. Görünüşte metropolitleri gösterdikleri sadakatten dolayı ödüllendiriyordu. Ama asıl amacı SSCB'nin savaş sonrası Avrupa'da edineceği yeni Ortodoks tebaasını zapturapt altına almasına yardımcı olacak dini örgütlenmeyi gerçekleştirmekti. Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve hatta Yunanistan'da inananların olası çıkışlarını önleyecekti. Sonuçta Moskova Patrikliği kuruluyor ama Sovyet dışişlerinin bir diğer aracı olarak. Stalin'in çağırdığı 3 metropolitten Sergei Patrik olurken bir diğeri Metropolit Nikolay Rus Ortodoks Kilisesi'nin Dışişleri Bakanı görevini üstleniyor. Kilise ileri gelenlerinin Sovyet iç ve dış politikalarını savunmaları ve desteklemeleri şart koşuluyor. Komünist Parti ile kilise arasındaki koordinasyonu Peder Mihail Dimitriyevich'in Rus Ortodoks Kilisesi İşleri Konseyi'nin başına getirilen arkadaşı Georgi Grigorovich Karpov sağlıyor. Sovyet hükümeti SSCB'de cemaati olmayan ve fakat güçlü uluslararası bağlantılarını Sovyet stratejilerini desteklemek için kullanacağı bir hayalet kilise peşindeydi. Rus Ortodoks Kilisesi'ni hayalet kiliseye dönüştürmenin en emin yollarından birisi ise ekümanizm hareketine destek vermek. Ekümanizm evrensellik demek, dünya kiliselerini ve hatta dinlerini tek çatı altına toplamayı hedefleyen hareketi anlatıyor. İzini Babil Kulesi'ne kadar sürüyorlar. Ancak Hristiyan ekumenizmi daha havariler zamanında gündemdeymiş. Müritlerini kiliseye sızan küçücük hataların çığ gibi büyüyeceği, zaman içinde sahte bir dine dönüşebileceği hususunda uyaran Pavlus, tek bir ihtimal peşinde koşmuş. Buna rağmen Hristiyan öğretisine putperest inançları karmakla suçlanan düzinelerce Gnostik, Batıni, Hristiyan mezhebi ortaya çıkmış. Çağdaş ekumanizmin temelleri 1910'da Edinburgh'da toplanan Dünya Misyoner Konferansı'nda atılıyor. Katılanlar tebliğ, hizmet ve öğreti konularında birlik meselesini ele alıyorlar. 1925'te Stockholm'da Evrensel Hristiyan Konferansı adı altında tekrar toplandıklarında, kutsal metinlerin endüstriyel, sosyal, siyasi ve uluslararası ilişkilere nasıl uyarlanabilecekleri tartışılıyor. Bir de sloganları var: hizmet birleştirir, öğreti ayırır. Ekumanizmin yeni dünya düzeni ile ilişkisini ilk telaffuz eden Sir Francis Young Husband diye bir adam, 1930'da topladığı Dünya İnançlar Kongresi'ne ilişkin olarak yeni dünya düzeni için dini bir temel şarttır diye yazıyor. Sonra yine bir başka İngiliz soru, Julian Huxley, ki kendisi Oxford eğitimli biyolog, zoolog olup Texas'taki Rice Enstitüsü'nde hocalık yapmış ve UNESCO'nun ilk 1946-1948 genel müdürü olmuştur. Allah'a itikadi kavramlar insanlığın ilerleyişine paralel olarak kaybolmaya mahkumdurlar buyuruyor. Yeni bir din gelişecek. Bu dinin en önemli unsuru evrenselliği olacak. Batı'nın ve Doğu'nun büyük dinlerinin insancıl öğretilerini kucaklayacak. Alexei'yi toprağa vermemize aracılık eden insan hakları avukatı Ken Schwartz'ın işvereni Dünya Kiliseler Konseyi 1948'de bu Huxley'in nezaretinde kuruluyor. Halen 120 ülkeden 332 kilise ve mezhebe bağlı 500 milyon Hristiyanı temsil ettiği söyleniyor. Amaçlarının bir küresel süper kilise kurmak ya da ibadet biçimlerini standartize etmek olmadığını, varlık nedenlerinin üyelerini birde üç olan Tanrı'nın kelamına topluca adanmaya teşvik etmek suretiyle ekumenik hareketi desteklemek, böylece cemaatlerin birbirlerinin tek, kutsal, külli ya da katolik ve havarilerin izinde olduklarını idrak etmelerini sağlamak olduğunu iddia ediyorlar. Dolambaçlı bir cümle. Türkçesinin yok aslında birbirimizden farkımız olduğunu düşünmüştüm. Ama Peder Andrei Dimitriyevich'e göre külliyen bir saptırma gayretiydi. Çünkü hemen arkasından konseyin genel sekreteri Philip Potter'ın kiliseleri yoksullara yardım, bağış gibi geleneksel faaliyetlerinin ötesinde insanlığı onurlu ve adil yeni ilişkilere sevk edecek ve toplumun yeniden ve kökten yapılandırılmasını sağlayacak aracıları yetiştirmeye yönelik amacına uygun ve fedakarane eylemlere yönelmeye çağırıyoruz cümleleri geliyordu. Onurlu ve adil yeni ilişkilerin neleri kapsadığını da konseyin merkez komitesinin 1969 yılında çıkardığı tahmimden öğrendik. Dünyada sadece kaynakların ve teknolojilerin akıllıca transferi değil, ekonomik, sosyal ve siyasi yapılanmalarda da radikal bir değişikliğin zaruri olduğu görülmektedir. Stalin'in Rus Ortodoks Kilisesi'ni yok etmesini umduğu hareketin arka planı böyle. Nitekim Rus Ortodoks Kilisesi'nin Dışişleri Bakanlığı'nı üstlenen Metropolit Nikolay'ın Dünya Kiliseler Konseyi'nin 1961'deki 3. Genel Kurulu'na katılması kararlaştırılıyor. Nikolay bilinmeyen bir nedenle son anda geri çekiliyor. Yerine Dışişleri Bakanı Metropolit Nikodim gönderiliyor. Nikolay Genel Kurul'dan bir hafta sonra ölü bulunuyor. Peder Mihail Dimitriyevich'in kendisinden bir daha haber alınamayacak şekilde kaybolması da aynı yıllara rastlıyor. Madame Zelenskaya'yı son kez ziyaret ettiğinde Solzhenitsyn berjerine oturuyor. Dünya Kiliseler Konseyi kösteklenmemesi gereken bir oluşum. Ne var ki Rus Ortodoks Kilisesi'ni aralarına almış olmaları yeni bir döneme işaret ediyor gibi görünüyor. Kimse farkında değil ama bu yeni dönem sahtekarlığın kural olduğu bir dönem olacak. Vatikan bile kandı. Nikodim'in Roma ziyaretlerini Ortodoks-Katolik ilişkilerine taze bir başlangıç sanıyor. Oysa Stalin'in konseyi kurmak suretiyle başlattığı sahtekarlık ağı meyvelerini henüz veriyor. Moskova Patrikliği 10 yıl özgürlüğün keyfini çıkardı ama Rus toplumunun ruhani öncüsü olmak için tek bir adım atmadı. Devlet politikalarına dini kılıf uydurmakla yeteniyor. Madame Zelenskaya'nın bundan böyle seni Karpov bile kurtaramaz diye gözyaşı dökmesinin hikayesi böyle. Dünya Kiliseler Konseyi'ni desteklediği için Rus Ortodokslarına, Rus Ortodokslarını desteklediği için Sovyet yetkililerine ters düşenin dostu olamazdı demişti. Hayatta olmanın bir zaman, bir yerde, bir şekilde birilerine mutlaka taviz vermiş olmak anlamına geldiği bu ülkede erdemin yegane ispatı ölümdür. Alexei, Mihail Dimitriyevich'in hayatına mal olan risalesini yıllarca aradı. Sonra Tereza o ve benim birlikte olduğumuz bir gece David Rabinovich uğradı. Pederin 20 yıla mahkum olduğu Vorgulak'ta onunla birlikte yatan Boris Tuleyev isimli eski bir mahkumun halen sağ olduğunu ve Vorkuta'da yaşadığını sapladığını müjdeledi. Hayli yaşlı olmakla birlikte eski mahkumun hafızasının yerinde olduğunu, Risale'nin akıbetini hatırlayabileceğini söyledi. Rabinovich ziyaretinden birkaç gün sonra Alexei ile birlikte Komi Cumhuriyeti'ndeki Kotlas üzerinden Sıvtıvkar'a, oradan Vorkuta'ya geçtik ve Boris Tuleyev'i evinde bulduk.